Ayrım 20, sayfa 212, bölüm 14. Matty Purvis gece mi yoksa gündüz mü olduğunu bilmiyordu. Saati yoktu. Bu yüzden kaç gün, kaç saattir orada olduğunu bilemiyordu. En zor kısmı da buydu. Ne zamandır o kutuda hapsolduğunu bilememek. Kaç kalp atışı, kaç nefes olmuştu. Ne kadardır korkusuyla tek başına orada yaşam savaşı veriyordu. Bir ara saniyeleri saymaya çalışmıştı. Sonra dakikaları. Ama 5 dakika sonra pes etti. Birazcık da olsa çaresizliğini unutturmasına rağmen hiçbir faydası yoktu bu egzersizin. Hücresinin her köşesinde karış karış aramıştı. En ufak zayıf bir köşe, kazıyıp genişletilecek bir delik ya da en ufak bir çatlak bile yoktu. Battaniyeyi altına sermişti. Sert tahta zeminin üzerinde sırtı biraz olsun rahat etmişti böylece. Etrafa çok fazla sıçratmadan lazımlığı kullanmayı öğrenmişti. İnsan bir kutunun içine hapsolmuş da olsa hayat bir takım rutinlere bağlıyordu işte. Uyu, su iç, tuvaletini yap. Geçen zamana dair tek bir ölçütü varsa o da yiyecek miktarının giderek azalmasıydı. Kaç tane Hershey çikolatası yediğini, geriye kaç tane kaldığını sayıyordu işte. Çantanın içinde hala bir düzine kadar vardı. Ağzına bir parça çikolata attı ama çiğneyemedi. Çikolatanın o yoğun tadının dilinde erimesini bekledi. Hayatı boyunca çikolatayı sevmişti. Ne zaman bir şekerci dükkanının önünden geçse, kağıt ambalajların içinde parlak, kapkara mücevherler gibi sergilenen çikolatalara bakmadan edemezdi. Çikolataların üzerlerine serpilmiş kakaoyu hayal etti. Çilekli turtanın iç malzemesinin ağzında eridiğini ve ram şurubunun çenesinden damladığını. Ağzındaki çikolatayla yakından uzaktan alakası yoktu bunun tabii. Çikolataydı sadece. Böylece elindekilerle tatmin olmaya çalıştı. Bu durum sonsuza dek sürecek değildi ya. Başını eğip hücresini dolduran, buruşturup atmış olduğu yiyecek ambalajlarına baktı ve yiyeceklerini bu kadar çabuk tükettiğine pişman oldu. Bütün yemeği bitince ne olacaktı? Mutlaka yenisini vereceklerdi. Açlıktan ölmesini isteseler de en başından su ve yiyecek vermezlerdi. Hayır, hayır, hayır, yaşayacağım, ölmeyeceğim diye geçirdi içinden. Mati başını mazgala doğru uzatıp derin bir nefes aldı. Yaşayacağım, yaşayacağım diye geçirdi içinden. Yaşayacağım. Nedeni? Başını duvara yasladığında kafasında bir tek bu sözcük çınlıyordu sadece. Ve buna verebileceği tek bir cevap vardı. Fidye. Ah, onu kaçıran adam ne kadar da aptaldı. Dwayne'nin görüşüne aldanmıştı. O BMW'ler, Breitling marka saat, özel üretim kravatlar. Bunun gibi bir makineyi kullanırken belli bir imaj veriyoruz. Mati histeriyle gülmeye başladı. Borç parayla oluşturan bu yüzünden kaçırıldım. Dwayne'yi ödeyemez ki. Dwayne'nin eve geldiğini ve onu bulamadığını hayal etti. Arabanın garajda olduğunu görecek, sandalyemin yere devrildiğini görecek diye düşündü. Ama fidye notunu görene dek neler olduğunu anlayamazdı. Para istediklerini öğrenene dek anlayamazdı. Benim için o parayı ödeyeceksin değil mi? Değil mi? Diye geçirdi içinden. O sırada fenerin ışığı zayıfladı. Mati feneri birkaç kez salladı. Bir an için yeniden eski parlaklığa kavuşmuştu ama sonra yeniden zayıfladı. Ah tanrım, piller, seni aptal. Bu kadar süre açık tutmamalıydın. Uzanıp poşetin içinden yeni pilleri aldı ve ambalajını açtı. Piller bir anda etrafa saçılmıştı. O anda ışık söndü. Karanlıkta sadece kendi nefes alıp vermelerini duyuyordu. Giderek içinde büyüyen paniğin sesini. Tamam, tamam Mati, sakin ol. Bir sürü pilin olduğunu biliyorsun. Sadece onları doğru şekilde yerleştirmen gerekiyor. Elleriyle yeri yoklayıp dökülen pilleri topladı. Derin bir nefes alıp fenerin kapağını çevirdi ve çıkan parçayı dikkatli bir şekilde kıvırdığı dizin üzerine koydu. Biten pilleri çıkartıp kenara koydu. Bütün bunlar zifiri karanlıkta yapıyordu. Fenerin önemli bir parçasını kaybettiği anda karanlıkta bulması mümkün değildi. Sakin ol Mati. Daha önce de pil değiştirdin. İlk önce artı kısımları girecek. Şimdi üst kısmını kapat. Işık bir anda yanıvermişti. Mati iç geçirerek arkasına devrildi. Bir mil koşmuş gibi yorulmuştu. Fenerine kavuştun. Şimdi onu tasarruflu kullanmaya bak. Feneri kapatıp karanlıkta oturmaya devam etti. Nefes alıp vermelerini düzene girmişti. Bu kez paniklememişti. Gözü hiçbir şey görmüyordu ama el fenerin düğmesindeydi ve istediği zaman ışığı yakabilirdi. Kontrol bende diye düşündü. Ama kontrol edemediği bir şey vardı. Karanlıkta oturduğu sırada bir anda boynuna dolanan korkular. Dwayne'in şimdiye kadar kaçırıldığımı öğrenmiştir diye düşündü. Notu görmüştür ya da onu aramışlardır. Ya paran ya da karın. Dwayne'in telefondaki adama çılgınca yalvardığını hayal etti. Ona zarar vermeyin. Ne olur ona zarar vermeyin. Mutfak masasının başında hıçkırıklara boğulduğunu hayal etti. Ona söylediği tüm o kötü sözler için ne kadar da pişman olduğunu, defalarca ona kendini zayıf ve değersiz hissettirdiği için ne kadar üzüldüğünü hatırladı. Şimdi tüm sözlerini geri alabilmeyi diliyor olmalıydı. Onun için ne kadar değerli olduğunu söyleyebilmeyi umuyor olmalıydı. Hayal görüyorsun Mati. Acıyla gözlerini yumdu. Öyle derin bir keder duyuyordu ki acı o soğuk elleriyle kalbine uzanıp onu paramparça edecekti. O acıyı durdurmak için gözlerini sıkı sıkı yumdu. Seni sevmediğini biliyorsun. Aylardır farkındasın bunun. Kollarını karnına, bebeğine doladı. Hücresinin bir köşesine kıvrılıp kalmıştı. Gerçekleri daha fazla inkar edemiyordu. Bir gece duştan çıktığı zaman Dwayne'nin ona nasıl da iğrenerek baktığını anımsadı. Karnına nasıl da tiksintiyle baktığını ve geceleri boynuna dokunmak istediği zaman nasıl da elini ittiğini. Aylar önce evretlerin partisinde onu kaybedip sonra arka bahçedeki taraçalarda Jen Hoxton'la flört ederken yakaladığı o anı. Öyle çok şey olmuştu ki bir sürü bir sürü ipucu vardı. Ve Mati gerçek aşka inandığı için bütün bunları görmezden geldi. Bir doğum günü partisinde Dwayne Purvis'le tanıştığından beri gerçek aşka inanıyordu ve onu gördüğü andan beri her ne kadar içine sinmeyen şeyler olsa da onun hayatının erkeği olduğunu biliyordu. Mesela çıktıkları zamanlarda faturayı paylaşmak istemesinden hoşlanmamıştı. Ve her gördüğü aynanın önünde saçını düzeltmesi ona o zamanlar bile batmıştı. Yine de uzun vadede bunların hepsi değersiz küçük ayrıntılar gibi gelmişti ona. Çünkü aşk onları bir arada tutmaya yeterdi. Sürekli kendine bunları söylemişti. Başka birine ait bir romantizmin ürünüydü bu aslında. Ona ait değildi. Belki filmlerde görmüştü bunu. Ama onun hayatında böyle bir aşka yer yoktu. Onun hayatı buydu işte. Bir kutuya hapsolmuş vaziyette kendisini istemeyen bir kocanın fidyesini ödeyip onu kurtarmasını beklemek. Mutfak masasında fidye notunu görüp ağladığını hayal ettiği Dwayne'yi değil, gerçek hayattaki Dwayne'yi düşündü. Karın elimizde. Hemen 1 milyon dolar fidyeyi ödemezsen yok. Bu çok fazla olmuştu. Hiçbir fidyeci bu kadar para istemezdi. Bu aralar fidyeciler eşler için ne kadar istiyordu acaba? 100 bin dolar kulağa daha inandırıcı geliyordu. Öyle bile olsa Dwayne'i kesinlikle tereddüt edecekti. Mal varlığını gözden geçirecekti. Beamer'lar, ev, bir eşin değeri neydi ki? Eğer bir an için bile olsa beni sevdiysen o parayı ödersin. Lütfen, lütfen parayı ver. Bayan, bayan. Mati çıkıklar arasında bir anda dona kalmıştı. O fısıltıyı duyduğundan emin olamıyordu. Şimdi de gayipten sesler duymaya başlamıştı yoksa. Aklını kaçırıyordu herhalde. Cevap verin bayan. Mati feneri yakıp tepesine doğru tuttu. Ses oradan geliyordu. Havalandırma mazgalından. Beni duyabiliyor musunuz? Bu bir erkek sesiydi. Kısık, tatlı bir erkek sesi. Kimsin sen diye sordu. Yemekleri buldun mu? Kimsin sen? Yemeğini dikkatlice harca. Onunla idare etmek zorundasın. Kocam paranı verecek. Biliyorum parayı ödeyecek. Lütfen beni buradan çıkart. Ağrın var mı? Ne? Ağrın sızın var mı? Buradan çıkmak istiyorum sadece. Çıkart beni buradan. Zaman gelince çıkartacağım. Ne zamandır burada tutuyorsun beni? Ne zaman dışarı çıkartacaksın? Sonra. Ne demek bu şimdi? Cevap gelmemişti. Merhaba bayım, orada mısınız? Kocama hayatta olduğumu söyleyin. Fidyeyi ödemek zorunda. Ayak sesleri uzaklaşıyordu. Gitme diye bağırdı Mati. Beni buradan çıkart. Uzanıp tavana vurmaya başladı. Beni çıkartmak zorundasın diye haykırdı. Ayak sesleri kesilmişti. Mati mazgala doğru baktı. Geri döneceğini söyledi diye düşündü. Yarın geri dönecek. Dwayne'in parasını ödeyince beni bırakacak. Sonra bir anda fark ediverdi. Mazgalın diğer tarafındaki adam kocasından bahsetmemişti bile. Bölüm 15. Jane Rizzoli tam bir Bostonlu gibi sürüyordu arabayı. Her an eli kornaya basmaya hazırdı. Tali yol üzerindeki turnikelere doğru devam ederken iki tarafta park eden arabaların arasından ustaca ilerliyordu. Hamilelik öfkesini yatıştırmamıştı. Her kavşakta takılıyorlardı ve Rizzoli her zamankinden daha sabırsızdı. Bu konuda içim rahat değil doktor dedi. Kırmızı ışıkta durmuşlardı ve Rizzoli sabırsızca parmaklarını direksiyona vuruyordu. Bu sadece aklını karıştıracak. Demek istediğim onu görmenin ne faydası olacak ki sana? En azından annemin kim olduğunu öğreneceğim. Adını biliyorsun, işlediği suçu da biliyorsun. Bu yetmez mi? Hayır, yetmez. O sırada arkalarından biri kornaya bastı. Dangalak dedi Rizzoli ve hızla kavşağa döndü. Massachusetts turnikelerini geçip batıya, Firmingham'a doğru ilerlemeye başladılar. Rizzoli'nin Subaru'su büyük yük kamyonları ve spor arabaların konvoyunda cüce gibi kalmıştı. Maine'in sakin yollarında geçirdiği hafta sonundan sonra sadece ufacık bir hata ya da bir anlık dikkatsizlik sonucu yaşamla ölüm arasındaki çizginin daralıverdiği kalabalık bir otobanda olmak Mauro'ya şaşkınlığa uğratmıştı. Rizzoli'nin hızlı ve korkusuz sürüşü de onu iyice huzursuz etmişti. Mauro hiçbir şeyi şansa bırakmazdı. Çift hava yastığıyla en güvenli arabalardan birini almıştı kendine. Benzin ibresini çeyrekten aşağı inmesine izin vermezdi. Öyle kolay kolay tedbiri elden bırakmazdı. Özellikle penceresinin birkaç santim ötesinde 2 tonluk kamyonlar vızır vızır ilerlerken. Mauro paralı yolun sonuna gelip de turnikelerden geçerek 126 numaralı karayolundan Firmingham şehir merkezine doğru döndükleri zaman sonunda kapının kolunu tırmalamayı bırakmıştı. Ama bu kez büyük kamyonlar ve hızlı savrulan çelik aksanlar değil de başka korkularla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Aslında en çok korktuğu şey kendi benliğiyle yüz yüze gelmekti. Ve dahası karşısında bulacağı yüzden nefret etmekten korkuyordu. Hala vazgeçebilirsin dedi Rizzoli. Sanki kafasından geçenleri okumuş gibi. İstediğin anda arabayı çeviririm. Friendly's'te kafeye gidip kahve içeriz. Ya da elmalı turta yeriz. Hamile kadınlar bir an olsun yemek düşünmeden durmaz mı? Diğerlerini bilmem ama bu hamile kadın duramaz. Fikrimi değiştirmeyeceğim dedi. Mora dönüp ona bakmıştı ama Rizzoli'nin gözleri yoldaydı. Neden diye sordu. Ballard neden bize annenden bahsetmediğini açıklamaya çalıştı. Bak ona kızgın olduğunu biliyorum doktor. Ama bence gerçekten de sadece seni korumaya çalışıyordu. Sana böyle mi söyledi? Ona inanıyorum. Hatta onunla aynı fikirde sayılırım. Ben de bu bilgiyi senden saklamayı düşündüm. Ama sonunda saklamadın değil mi? Beni aradın. Bu erkeklere özgü bir şey biliyor musun? Hatta biraz da polislere özgü bir şey. Küçük bayanı korumaya çalışmak istiyorlar. Gerçeği gizleyerek mi yani? Sadece onun neden böyle davrandığını anladığını söylüyorum. Anladığımı söylüyorum. Sen olsan kızmaz mıydın? Kızardım. Hem de nasıl? O zaman neden savunuyorsun? Çok yakışıklı olduğu için olabilir mi acaba? Ah, haydi ama yapma. Sadece çok üzgün olduğunu söylüyorum. Ama sanırım o da özür dilemek için seninle konuşmaya çalıştı zaten. Özürleri kabul edecek durumda değilim. Yani ona kızgın kalmaya devam edeceksin. Neden bunu konuşuyoruz ki? Bilmiyorum. Sanırım seninle konuşma şeklinden dolayı. Sanki o kulübedeyken aranızda bir şeyler olmuş gibiydi. Oldu mu? Mauro Rizzoli'nin o zeki polis gözleriyle kendisini izlemekte olduğunu fark etti ve yalan söylemeye kalkarsa bunu anlayacağını biliyordu. Şu anda böyle karmaşık bir ilişkiye girecek halim yok. Bunun nesi karmaşık ki? Ona kızgın olman dışında yani. Bir kız çocuğu var ve bir de eski karısı. Onun yaşındaki erkekler ikinci el olur zaten. Hepsinin eski karıları var. Mora gözlerini yola dikti. Biliyorsun Jane, evlilik her kadına göre değildir. Ben de böyle düşünüyordum ama şimdi halime bak. Bir gün adama katlanamıyorum. Ertesi gün onsuz yaşayamıyorum. İşlerin bu şekilde gelişeceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Gabriel en iyilerinden biri. Evet, düzgün bir tanesi. Ama demek istediğim şu ki o da Ballard gibiydi. Maço, koruyucu halleri vardı yani. Ve ben de ona kızmıştım. Yani bir erkeğin ne zaman koruyucu davranacağını önceden tahmin edemezsin. Maura, Victor'ı düşündü. Ve bir felakete dönüşen evliliğini. Evet, önceden tahmin edemiyorsun. Ama potansiyeli olanlara odaklanabilirsin. Bir şans verilebilecek olduklarına. Ve umut görmediğin erkekleri bir kenara bırakırsın. Rizzoli isim vermeden konuştuğu halde Mauro o sırada Daniel Brompney'den bahsettiğini farkındaydı. İmkansız olan Daniel'di. Seneler boyu gözlerini kör edip yaşlanana dek onu oyalayacak bir illüzyon. Onu yarı yolda yapayalnız bırakacak bir hayal. Buradan gireceğiz dedi Rizzoli. Loring yolundan dönerken. M-I-E Firmingham tabelasını görünce Maura'nın kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Gerçek kimliğimle yüzleşmenin zamanı geldi. Hala vazgeçebilirsin, dedi Rizzoli. Bunu hallettiğimizi sanıyordum. Evet, ama hala geri dönebiliriz. Bunu bil istedim.